Herkese merhabalar. Bilgi Arayışı Podcast'e hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bilgi Arayışı Podcast'in ikinci sezonuna hoş geldiniz. Uzunca bir aranın ardından yazın da getirdiği üşengeçliği üzerimizden atarak yeni bir sezona, yeni bir arayışa başlayalım. Bu bölümümüzde ele alacağımız konu yaşamın kıymeti olacak. İkinci sezonumuzda biraz daha felsefe üzerinden felsefeyi yaşamla bağdaştırarak ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım sizleri sorgulamaya yetecek ve hayatınıza bir şeyler katabilen bir bölüm olur. Şimdiden iyi dinlemeler. İnsan ölümsüzlük oyunu oynar, birkaç hafta sonra ise yarına kadar gövdesini sürükleyip sürükleyemeyeceğini bile bilemez. Bu alıntıyı size Albert Camus'un Düşüş kitabından yapıyorum. Aslında ele alacağımız konuyla çok bağlantılı olduğu için böyle bir alıntıyla başlamak istedim. Söylediğim gibi girişte de ele alacağımız konu bugün yaşamın kıymeti olacak. Şöyle bir oturup düşünmenizi istiyorum öncelikle. Yaşamınız sizin için ne kadar kıymetli ya da başkasının yaşamı sizin için ne kadar kıymetli ve öncelikle sorgulamanızı istediğim şey yaşamınıza veyahut da diğer yaşamlara kıymet veren şeyin ne olduğu. Yani bir yaşam neden kıymetli olur, neye göre o kıymeti artar veya azalır, bunu düşünmenizi istiyorum. En yani noktada da hümanistlik dediğimiz ya da hümanizm dediğimiz düşüncenin temelinde olan herkesin yaşamının eşit derecede kıymetli olduğu ve her şeyin üzerinde olduğu düşüncesine varmanızı istiyorum. Bunu düşünmenizi istiyorum. Düşünmenizi bitirene kadar tabii ki podcastimizi durdurabilirsiniz. Ben düşündüğünüzü varsayarak buradan devam edeceğim. Yine farklı bir evrene giderek devam edeceğim bu sefer. Rick and Morty çizgi dizisinin 2. sezon 6. bölümüne gitmenizi istiyorum. Ya da birlikte gidelim. Burada Rick kendi arabasının aküsüne enerji verebilmesi için bir microverse yaratıyor. Yani minik bir evren yaratıyor. Fakat zaman içerisinde bu minik evren içerisindeki yaşam formları da gelişerek kendi aralarından bir bilim insanı çıkartıyorlar. Ve bu da Zip Miniverse adı verilen farklı bir mini evren yaratıyor ki böylelikle Microverse içerisindeki enerji de başka bir küçük evren tarafından üretilsin. Bu evren içerisinde de farklı bir evren yaratılıyor ve en sonunda yaşamın gerekliliği, hayatın anlamı sorgulanarak en son bu bilim insanının yani en küçük evrendeki bilim insanının kafayı yemesiyle bütün bu döngünün sonuna geldiğini görebiliyoruz bölümün sonunda. Sizin için birazcık bir spoiler oldu ama zaten izlemişseniz ya da izleyecekseniz tam olarak bölümün hepsini spoiler etmediğimi söyleyebilirim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Önce bunu bir sorgulamak istiyorum sizlerle birlikte. Yani evrenimizi düşünelim. Sims oynadığınızı varsayıyorum. Birçoğumuzun Sims oynadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir oyun ve evrenimizin aslında Sims evreni olduğunu varsayalım. Yani siz aslında bir oyun karakterisiniz ve sizin günler, aylar, yıllar, haftalar gibi zaman kavramlarınız aslında oyunda geçen birkaç saniyeden, birkaç dakikadan ibaret. Ve siz bu oyunun oynayıcısının ki kendisini Tanrı olarak bildiğimizi varsayalım. Siz Tanrı'nın oynadığı oyunun içerisinde minik bir karaktersiniz. Sims oynarken fark etmişsinizdir. Her bir karakterin bizim için çok büyük bir önemi olmaz. Belli başlı karakterler üzerine yoğunlaşırız. Belli başlı konular üzerine yoğunlaşırız. Hatta çoğu zaman bizim ekranımızda görünmeyen yerler var olmaz. Şimdi bu düşünceden yola çıkarak evrenimizin Simsvari bir evren olduğunu düşünelim ve Tanrı'nın buraya baktığı birkaç saniye içerisinde tüm evrenin başlangıçtan sona kadar varlığını sürdürdüğünü, daha sonra yok olacağını varsayalım. Böyle bir evrenin anlamı neye göre belirlenirdi? Tekrar bu evrenden yola çıkarak kendimize durumu biraz daha merceğe yaklaştıracak, büyüteçe bakacak olursak, bizim hayatımızın anlamı böyle bir evren içerisinde ne olurdu? Yani niçin yaşama geldiğimiz, böyle bir evrenin niçin yaratıldığı, işte niçin ülkelerin, sınırların var olduğu, toprakların var olduğu, işte gezegenlerin var olduğu bir yapı içerisindeyiz ve neye göre buna anlam vereceğiz? Bunu sorgulamanızı istiyorum. Aslında bu bölümümüzde yapacağımız şey genel itibariyle zaten bir cevap bulmaktan ziyade sorular sorarak zihinsel bir ilerleme kat etmek olacak. Çünkü birincisi, sorular sorduğumuz zaman zihnimiz soru sormaya daha elverişli hale geleceği için kendimizi daha sorgulayan ve hayat anlamında daha kaliteli bir noktada bulacağımıza inanıyorum. Her ne kadar konfor alanımızdan çıkmamız gerekse de. İkincisi de, bu soruları sorduğumuz zaman ancak zaten bunların anlamlarını bulabileceğimize inanıyorum. Yani hiçbir zaman hiçbir şeye değer vermeyen bir insan için yaşamın değerinin ne olduğunda hiçbir önemi olmaz. Ama siz bu soruları sorarak ancak değer konusunda, yaşam konusunda bir takım düşüncelere varabilirsiniz. Ki buradan konuyu da daha önce değindiğim şeylerden bir tanesi olan Zen Budizmine biraz getirebilirim. Zen Budizminde belli bir pratik vardır. Belli başlı sorular üzerinden ilerleyen bir pratik vardır. O da şöyledir. Hiçbir zaman anlam ifade etmeyecek ve bir kesin yanıt bulunamayacak sorular sorularak zihin uyandırılmaya çalışılır. Örneğin şöyle, iki elin sesini biliyoruz. Ancak tek elin çırpma sesi nedir? Yani tek elinizle alkış yaptığınız zaman nasıl bir ses çıkar? Gibi o dönemin şartlarına nazaran belli başlı sorular belirlenmiştir. Ve bu sorular üzerinden Zen Budizminin öğrencileri hayatın anlamını bulmaya çalışarak Nirvana'ya erişmeye, ulaşmaya çalışır. Biz de bu çeşit bir sorgu yapacağız bugün. Dediğim gibi tekrar başa dönersek, evrenimizin çılgın bir bilim adamı tarafından yaratılan ve tamamen deneysel, onların üst evreninde, yani bizim çok üzerimizdeki evrende, hatta ulaşmamızın dahi mümkün olmadığı bir evrende, çünkü bilgisayardan çıkıp gerçek hayata nasıl ki Sims karakterleri gelemiyorsa, biz de aynı şekilde mevcut evrenimizden belli ki çıkıp onların hayatına varamayacağız. Böyle bir evrende değeri nasıl tanımlardınız? Yani değer neye göre belirlenirdi? Böyle bir evrende, örnek veriyorum, iPhone 17'nin ya da iPhone 26'nın değeri ile şuradaki bir kağıt parçasının değeri arasındaki farkı kim neye göre belirleyebilirdi? Ya da somut şeylerden değil de biraz soyut şeylerden yola çıkalım. Bir arkadaşınıza verdiğiniz değerle diğerine verdiğiniz değer neye göre belirlenmesi gerekirdi? Böyle bir kesin ahlaki kurallar bulunur muydu? Ki zaten bence evrenimizdeki dinlerin, yani mevcut dinlerin, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz hepsinin temel amacı da bu soruyu yanıtlamak. Birincisi, daha doğrusu varlığımızın nasıl ortaya çıktığını, nasıl sona ereceğini, neden ortaya çıktığını ve neden sona ereceğini anlatıp, ikinci noktada da genel itibariyle ahlaki ve sosyolojik kuralların neye göre belirlenmesi gerektiği noktasında bir merkez taş oluşturmak. Yani merkez taştan kastım da bir orta nokta koyup, sen buna ne kadar yakın olursan o kadar iyi bir insan olursun, ne kadar uzak olursan o kadar kötü, o kadar dinsiz bir insan olursunu belirlemek. Şimdi buradan yola çıkarak yaşama tekrar bir küçülmek istiyorum. Yani ele aldığımız konuyu küçülterek tekrar en başta bahsettiğimiz yaşam kavramına gelmek istiyorum. Ortalama bir insan işte doğar, büyür ve yaklaşık, hiçbir diyelim ki terslik gitmezse, yaşlılıktan dolayı yaklaşık olarak 70-80'li yaşlarında vefat eder, değil mi? Tabii ki bu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Peki bu 70 yılın, bu 80 yılın değerli olmasını ne sağlar? Örnek veriyorum, 17 yaşında çok büyük bir girişim yapıp 20 yaşında milyarder olan bir insanın hayatı, 36 yaşında hala daha dilenci olarak yaşayan bir insanın hayatına göre daha kıymetlidir diyebilir miyiz? Ya da bu insanın içinde bulunduğu şartlar, biliyoruz ki adil değil. Yani tabii ki Birmingham'da yaşayan bir çocukla Afganistan Kabil'de yaşayan bir çocuğun hayatı eşit şartlar altında gerçekleşmiyor. Ya da 2000, hatta yani coğrafi olarak bu kadar uzaklara gitmemize de gerek yok. 2003 yılında Şam'da doğmuş bir insanla 2010 yılında yine Şam'da doğmuş bir insanın yaşantısı da çok farklı elbette. Zaman, mekan, bu anlamda yaşamsal eşitsizliğin ortaya çıkmasında çok önemli bence parametreler. Ve bu noktadan baktığımızda yaşamlarımızın kıymetini maddi veyahut da manevi bir takım şeylere göre belirleyebilir miyiz? Örnek veriyorum, sürekli kaçmak, sürekli hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalmış bir insan, işte X ülkesinde, doğrudan hiç kimseyi suçlamamak için, bu mücadeleyi vermiş bir insan daha sonrasında İsveç, Norveç, işte İskoçya gibi böyle kuzeyde bulunan ve nispeten refah seviyesi daha yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmayacağı derecede yüksek olan yerlere geldiğinde hala da içgüdüsel olarak bir yaşam mücadelesi verme çabası içerisinde olursa ve örnek veriyorum diğer insanlara nazaran daha hırslı davranarak daha mücadeleci bir şekilde yükselirse bu o insanın kötü hırsına yenik düşmüş bir insan olduğunu gösterir mi? Veyahut da o insanın yaşamının kıymetini, karakterinin kıymetini daha sakin, daha huzurlu alanlarda yetişmiş ve dolayısıyla daha az hırslı bir insana göre farklılaşmasına neden olur mu? Bence asıl soru da zaten bu. Baktığımız zaman tüm bu sorunlar üzerinden ilerlediğimiz zaman gerek ahlaki bağlamda gerek şahsi yaşamlarımız anlamında benim kanaatim şu ki aslında yaşamlarımıza kıymet veren kişiler veyahut da yaşamlarımıza kıymet veren düşünen varlık biziz. Yani sizin yaşamınıza, benim hayatımdaki konumunuza kıymet veren varlık benim ve benim yaşamıma da sizin hayatınızdaki konumuma da değer veren varlık, bunu kıymetlendiren varlık da sizsiniz. Dolayısıyla buradan yol çıkarak şunu söyleyebiliriz. Yaşamın kendi başına bir kıymeti bulunuyor. Haliyle yani bir miniverse'de yaşıyor olalım veyahut da gerçekten herhangi bir dinin söylediği gibi bir tanrı var olsun ve peygamber göndersin ve bizleri doğru yola çekmeye çalışsın. Böyle bir evrende yaşayalım. Her ne olursa olsun bu evrenlerin içerisinde yaşamın anlamlı kılınabilmesi için tek bir gereklilik var. O da kişinin kendi yaşamını anlamlı bulması. Dolayısıyla yaşamınıza ne anlamı verirseniz, ne anlam yüklemek isterseniz, hangi kıymeti barındırmasını isterseniz yaşamınızın kıymeti tam olarak bu olur. Buradan yola çıkarak yaşamınızı daha doğru değerlendirebileceğiniz kanaatindeyim. Yaşamınızın yarından itibaren ilk gününe de böyle bakmanızı istiyorum. Ve hatta bir sonraki Bilgi Yarışı Podcast bölümüne kadar bunu değerlendirip eğer sizin için de uygun olursa mail, sosyal medya gibi yollardan bana ulaşmanızı, benimle fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Yaşamın kıymeti sizce nedir? Örnek veriyorum, çok dindar bir insan olabilirsiniz ve sizin için X dininin çok yaşama kıymet veren unsurları bulunabilir. Bunları benimle paylaşmanızı istiyorum ve böyle birlikte yaşamın kıymetinin nasıl belirlenebileceği yönünde bir ortak atölye çalışması gerçekleştirmek istiyorum sizlerle. Tabii ki de siz katılım sağlarsanız. İkinci olarak bence yaşama kıymet veren şeylerin başında yaşamın sonlu oluşu gelir. Yani yaşamın bir sonu var. Evet, bunu biliyoruz. Ne zaman geleceğini bilmesek de en başta okuduğumuz gibi insan bir ölümsüzlük oyunu oynuyor. Fakat bir gün yaşam sona erecek ve bunun ibarelerini görmeye başladığı anda yani ufak bir sakatlık geçirdiğinde, karaciğerinde bir rahatsızlık olduğunda ya da hiçbir şey yokken, çok sağlıklı bir şekildeyken bir kazayı çok kıl payı atlattığında insanın aklına doğrudan doğruya ölüm geliyor. Ölüm aslında bizim korktuğumuz kadar kötü bir şey değil bence. Ölüm insanın yaşamına kıymet veren bir şey. Çünkü yaşamın sonsuz olduğunu düşünün. Yani sonsuza kadar bu dünyada var olacağınızı ve hiçbir mızrağın, hiçbir silahın, hiçbir virüsün size zarar vermeyeceğini düşünün. Hiçbir şekilde enfeksiyon kapmıyorsunuz. Yaşadığınız acılar en kısa sürede sona eriyor sürekli olarak ve aslında The Man From Earth filmini izlediyseniz bir noktada o filmdeki gibi bir hayatınız var diyelim. İzlemediyseniz de ikinci spoiler yemiş oldunuz. Bu filmdeki gibi Cro-Magnon döneminden bu yana dünyada bulunan bir insan olduğunuzu varsayalım. Peki böyle bir varsayım içerisinde sizin için örnek veriyorum bir konsere gitmenin bir anlamı olur muydu? Yani çok ünlü bir grubun rock konserine gitmek sizin için kıymetli olur muydu? Ya da kitap okumanın bir anlamı olur muydu? Veyahut da bir tabloyu, örnek veriyorum bir Van Gogh tablosunu evinizde barındırmanın herhangi bir anlamı olur muydu? Sonsuzluk içerisinde bunların bir anlamı olacağını düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Çünkü zaten sonsuzluğun en büyük getirisi anlamsızlık. Yani bizim hayatımız içerisinde şu anda düşündüğümüz zaman anlam verdiğimiz her şey Bir gün hayatımız veyahut da bu anlam verdiğimiz şeylerin yaşantısı sona ereceği için anlamlı. Yani kitap okumayı çok seviyoruz çünkü bir gün kitap okuyamayacağız. Ve elde edeceğimiz bilgileri o güne kadar elde etmemiz gerekiyor. Bu yüzden o kitap okuma faaliyeti kıymetli bir hale geliyor. Ya da birbirimizle bir şeyler paylaşmak faaliyeti kıymetli bir hale geliyor. Çünkü belli bir süre sonra bunları yapamayacağız. Hatta bu sonsuzluk o kadar büyük bir varlık ki bir noktada. Birbirimiz bile bir noktadan sonra bizim için anlam ifade etmeyecek. Yani ben Ahmet'le tanıştım fakat sonsuzluk öyle bir dipsizlik ki bir noktada. Ahmet gibi milyonlarca insanla tanışacağım için Ahmet'le tanışmak ilk defa yapıyor dahi olsam o karakterle tanışmak benim için hiçbir anlam ifade etmeyecek belli bir noktadan sonra. Zaten insanların birbirine benzemesini göz önünde bulundurursak belli bir noktadan sonra insanların yaptığı her şey de birbirine benziyor olacak. Elbette ki teknolojik ilerlemeler bizim için farklılık getiriyor gibi görünse de en nihayetinde baktığımız zaman sonsuzluk içerisinde bunların hiçbir anlamı olmayacağı için insanın hayatı sonlu olmasından dolayı çok kıymetli bir noktaya gelir bence. Bu noktadan baktığımızda sonsuzluğun anlamsızlığı, daha doğrusu sonsuzluğun diğer her şeyin anlamını çekip alması bize ölüme karşı olan korkumuzda aslında bir noktada yardım etmekte. Yani ölüm insan hayatı için bir anlam verme mekanizması haline gelmekte. Son, yani yaşamın değerli oluşu, tekrar başa dönersek, yaşamın kıymeti sonlu oluşundan dolayı ortaya çıkmakta. Böyle baktığımızda yaşamın sonlu olması ve aynı şekilde bütün kontrolünün bizim elimizde olması, tabii ki kontrolümüz dışında olan şeylerle birlikte yaşamımızı oluşturması bir noktada ne kadar zihinsel anlamda buna kıymet verebileceğimizi ve kendimizin ne kadar kıymetli olduğunu da gösterir nitelikte. Dolayısıyla baktığımızda çok ironik bir şekilde insanın hayatına kıymet veren şeyin yine insan olduğu gözükmekte. Mitolojiyle ilgilenenleriniz muhakkak vardır diye düşünüyorum. Ouroboros yılanını bilirsiniz. Kendi kendini yiyen ve sonsuza kadar devam eden bir döngüyü sembolize eden mitolojik bir varlıktır. İşte tıpkı bu Ouroboros ya da Ouroboros yılanı gibi insanın yaşantısı için kıymet oluşturan düşünce de, kıymet oluşturan özne de aslında yine kendisini obje noktasına koyan insan oluyor bu durumda. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizleri sorgulamaya yönlendirecek bir bölüm olmuştur. Bilgi Arayışı Podcast'in ikinci sezonuna hoş geldiniz.